Ayrım 49, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 566. Dorian bütün eski düşmanlık ve nefret hislerinin hortladığını hissetti. Burada işi neydi? Yoksa öz babasını mı avlamaya gelmişti? Acaba Dorian'ın da burada olduğunu biliyor muydu? Delikanlı bu beklenmedik garip duruma bir anlam vermeye çalışıyordu. Zane öyle uzun zamandır Maskat Sarayı'nda bulunuyordu ki karmaşık saray entrikalarına alışmış, amcası halife tarafından da bu yönde teşvik edilmiş olmalıydı. Dorian'ın tanıdığı çocuğun karakteri pek fazla değişmemişse saraydaki fesatlara kolaylıkla ayak uydurmuştu. Baba Ali'nin bir piyonu olduğu besbelliydi. Belki de Umma'nın Baba Ali'ye boyun eğmesinin arkasında o vardı. Dorian ona nefretle bakarak hain domuz diye mırıldandı. Sen ülkeni, ulusunu, hatta babanı bile satarsın. Fiyatın neydi acaba? Baba Ali sana ne gibi bir ödül vaat etti? Maskat'taki kuklaları ol bankaydıyla umman tahtını mı? Zeyn Eldin çadırın gölgesinde Osmanlı paşasının yanında yerini aldı. Bir köle de eline bir fincan tutuşturdu. Zeyn fincandaki kahveden bir yudum aldı. Dorian onun seyrek sakallı fakat yanaklarının tombul ve pürüzsüz olduğunu fark etti. Doğrudan Dorian'a bakıyordu. Delikanlı da kefiyesini çıkararak kızıl buklelerini silkeledi. Fincan Dorian'ı tanıyan Zeyn'in açılan parmaklarının arasından düştü. Delikanlı ona neşeli bir selam çaktı. Zeyn bir karşılık vermedi ama biraz daha kamburlaştı. Şiş bir kurbağa gibi kendi içine çöktü. O sırada sağdaki kayalar boyunca bir yaylım ateşi duyuldu. Dorian da geçidin o yanındaki savunmayı takviye etmek için koştu. Gözcülerden biri "Dikkat et El Salil, geliyorlar!" diye seslendi. Dorian "Kaç kişiler?" diye bağırarak kendini kayanın arkasına, Ahmet'in yanına attı. Yanıt "Kalabalıklar oldu, fazla kalabalıklar." Kayalık yer bu yanda kertikli bir çıkıntı oluşturuyordu. O yüzden bayırın üst başının 20 adımdan ötesi görülemiyor, buna karşın yarın köşesinin öbür yanındaki adamların konuşmaları, yaklaşırkenki ayak sesleri, tunç kalkanın kayaya çarpışının takırtısı, göğüslük zırhıyla kemere sürtülen deri kayışın gıcırtısı duyulabiliyordu. Dorian adamlarına "Yavaş olun!" diye seslendi. "Onları bekleyin, bırakın yaklaşsınlar." Bir Türk müfrezesi birdenbire yarın köşesine dönerek doğrudan üzerlerine gelmeye başladı. Kaya çıkıntısı ancak üç kişinin yan yana geçmesine izin verecek kadar genişti. Ama öbürleri öndekilerin ense kökündeydi. "Allahu Ekber!" diye bağırıyorlardı. Ön sırada uzun boylu çiçek bozuğu bir adam dikkat çekiyordu. Başında çelik miğfer, göğsünde zincir zırh, ellerinde de iki keskin kenarlı savaş baltası vardı. Arkadaşlarının önüne fırladı. Dorian'ı gözüne kestirmişti. Bakışını delikanlının gözlerine dikerek baltasını iki eliyle başının yukarısında tutuyor ve doğru delikanlının üzerine geliyordu. Dorian'ın sadece birkaç adım ilerisindeydi. Delikanlı ateş ettiği sırada uzun namlulu tüfeğin ağzı neredeyse yüzüne değiyordu. Mermi Türk'ün boğazına saplandı ve adam yarayı avuçlayarak dizlerinin üstüne düştü. Kopan bir atar damar parmaklarının arasına kan pompalarken adam yüzü koyun yere yuvarlandı. Dorian boş tüfeği elinden atarak hemen yanı başındaki dolu olanına sarıldı ve horozu ateşe hazır hale getirdi. Başka bir savaşçı can çekişen Türk'ün üzerinden atlarken Dorian onu göğsünden vurdu. Adam yere yığılarak çırpınmaya başladı. Delikanlı bu boş tüfeği de atarak kılıcına sarıldı. Böyle yaparak kaya çıkıntısını tıkamayı amaçlıyordu. Düşman toplu halde üzerlerine geliyordu. Öndekiler vurulduğunda arkadan gelenler boşlukları dolduruyorlardı. Dorian elinde güzel bir çeliğin dokunuşunu hissetmeyi seviyordu. Elindeki silah Lamu'dan ayrılırken prensin ona ayrılık armağanıydı. Bir söğüt dalı gibi esnek ve bir yılanın dişi kadar keskin Şam çeliğindendi. Üzerine gelen ilk savaşçıyı tek darbede öldürdü. Kılıcı miğferin kenarından saplayıp gözünü şişledi. Kendini çabuk toparlayan Dorian kılıcını kurtardı. Bunun üzerine öbür savaşçılar tunç kalkanlarının korumasında üzerine saldırdılar. Kılıç oyunu için ne yer vardı ne de zaman. Daracık pervazla omuz omuza mücadele ederlerken iki yanlarına sallanıyor, bir yandan da bağırıyorlardı. Bağırışlar, çeliğin çeliğe çarpışı ve itişmeler neredeyse sağır gözcülerinin uyarı bağırışlarını boğacaktı. "Soldan ve önden!" Dorian sonunda duydu ve bir adamı daha atladıktan sonra geriye sıçrayıp yerini hemen arkasındaki Mustafa'ya bıraktı. Etrafına bakınca kendisi sahada dövüşürken Türklerin her noktada saldırıya giriştiklerini gördü. Adamlarının beşi düşmanın pervaz boyunca bastırdığı geçidin uzak ucunu tutmak için savaşıyorlardı. 200 düşman da aynı zamanda kumlu bayırı tırmanmaktaydı. Bu değerlendirmeyi yaptığı birkaç saniye içinde iki adam öldü. Bir balta Salim'in kafasının yarısını uçururken Mustafa da akciğerlerine bir kılıç darbesi yedi ve kan kusarak dizüstü düştü. Dorian bu kayıpların her şeyi mahvedebileceğini biliyordu. Bayırı tırmanan Türkler de neredeyse pervaza ulaşmışlardı. Kayalara yerleştirdiği adamlar emri dinlemeyerek savaşa katılmak için aşağı atlıyorlardı. Onların son 3 metreyi aşarak yanına atlamaları Dorian'ı sevindirdi. Her iki tarafı şimdi baskının etkisiyle çökmek üzereydi. Düşmanın bir dalgası da her an pervaza ulaşabilirdi. Dorian geriye diye bağırdı. Birbirinizi koruyun, geçide çekilin. Sağırlar sıkı bir halka oluşturmuşlardı. Türkler onların geçidin ağzına akmalarını önleyemezken yakın mesafeden ateşlenen tüfekler yüzünden öncekinden çok adam kaybettiler. Dorian şimdi diye emretti, koşun. Sağırlar kendi etraflarında dönüp yaralılarını da beraberlerinde sürükleyerek geçidin daha derinlerine daldılar. Düşman ise onları izlemek için aynı anda harekete geçince geçidin ağzını tıkadılar. Adamları kaya geçidindeki dönemeci koşarak dönerlerken Dorian öndeydi. Setin arkasında bekleyen altı adamına ''Ateş etmeyin, biziz!'' diye bağırdı. Setin kaya duvarı göğüs olduğu için üstüne tırmanmak zorunda kaldılar. Duvarın arkasında bekleyen adamlar yaralıların yukarı çekilmesine yardım ettiler. Sağırların sonuncusu kaya duvarının öbür yanına atlarken düşman naralarla hemen arkasından yetişti. Şu ana dek çarpışmaya katılmayan altı kişi şimdi katılmaya can atıyordu. Kalan bütün tüfekleri doldurmuşlar ve yanlarına istiflemişlerdi. Ayrıca uzun mızrakları da Türklerin seti aşacakları zaman kullanmak için toprağa saplamışlardı. Türklerin ilk sırasına açılan ateş onları durdurdu. Öndekiler geri çekilmeye çalışırken arkadan gelen arkadaşları da onları öne itince düşmanın arasında karışıklık baş gösterdi. Doldurulan ikinci tüfek dizisinin yakından ateşlenmesi sonucu tayin etti. Kalan Türkler geçitte geriye kaçarak kaya dönemecinin arkasında gözden kayboldular. Kayanın arkasında kalmalarına rağmen kaya duvarı Türklerin seslerini yükseltiyordu. Dorian da sağırlara küfredip tekrar saldırıya geçmek için birbirlerini kışkırtırlarken ağızlarından çıkan bütün sözleri duyabiliyordu. Bir sonraki saldırıya kadar kısa bir ara verildiği anlaşılıyordu. ''Su!'' diye bağırdı. ''Bir su torbası getirin.'' Geçitteki sıcaklık bir ekmek fırınındakinden farksızdı. Çarpışma da güçlü ve çetin olmuştu. Askerler Gail, ya Yamin'deki kuyuların pis suyunu tatlı bir şerbetmiş gibi kana kana içtiler. Dorian başları sayarken ''Hasan nerede?'' diye birdenbire sordu. Adamlarından biri ''Onun düştüğünü gördüm ama Zaid'i taşıdığım için geriye dönemedim.'' diye yanıt verdi. Hasan en sevdiği adamlarından biri olduğu için Dorian çok üzüldü. Şimdi savaşabilecek durumda sadece 12 adamı kalmıştı. Yaralılardan 5'ini beraberlerinde sürüklemişlerdi. Ama diğerleri geride düşmanın insafına kalmıştı. 5 yaralının develerin dinlendiği yere taşınmasından sonra Dorian hayatta kalanları 4 eşit gruba ayırdı. Kaya seti ancak 3 kişinin yan yana savaşmalarına izin verecek genişlikteydi. Dorian öbür 3 grubu ilkinin arkasında mevzilendirdi. Böylelikle bir grup her yaylım ateşinden sonra silahlarını doldurmak için geri çekilecek, arkadaki grup onların yerini dolduracaktı. Dorian böylece saldırıya geçen Türkleri sürekli bir ateş altında tutmayı ümit ediyordu. Düşmanı ortalık kararıncaya dek durdurabilmekten yana umutluydu ama geceden sağ çıkabileceklerinden kuşkuluydu. Sağırların pek az ayaktaydı. Türkler ise zorlu savaşçılar olarak biliniyordu. Delikanlı onların savunma hattına er geç yaracak güçte olduklarını biliyordu. Bütün umudu El Malik'e vakit kazandırmaktı. Kendileri sonunda mızrak ve kılıçla yakayı kurtarmaya çalışacaklardı. Dorian'ın adamları geçidin sakin ve sıcak havasında setin arkasına yerleşerek kuvvetlerini korumaya çalıştılar. Miska kolundaki bir kılıç kesiğini tere batmış pis bir paçavrayla bağlarken şimdi bir pipo dolusu Kiev uğruna cennetteki yerimi seve seve feda ederdim diye sırıttı. Otun yoğun dumanı bunu içeni korkusuz ve yaralarının acısına kayıtsız kılıyordu. Dorian, Maskat'ta senin piponu ben kendi ellerimle yakacağım diye söz verdi. Ama sonra birinin adını seslendiğini duyarak sustu. Kayanın yankaladığı ses, ''El Salil, sevgili kardeşim, seni tekrar gördüğüm için kalbim bayram yapıyor.'' Bu hemen hemen kadınsı tiz bir sesti. Tonu değişmekle beraber Dorian sesi tanımıştı. ''Ayağın nasıl Zeynel'din?'' diye karşılık verdi. ''Gel de o body yürüyüşünü dengelemen için öbür ayağını da kırayım.'' Geçidin dönemecinin arkasında görülmeyen Zeyn kıkırdadı. ''Geleceğiz kardeşim, inan ki geleceğiz. Geldiğimiz zaman müttefiklerim entarinin eteğini kaldırıp seni devenin eyerinin üstüne yüzü koyun yatırdıkları zaman da keyifle güleceğim.'' ''Senin o işten benden daha çok haz duyacağına eminim Zeyn.'' Dorian Zeyn'le karşısındaki bir kadınmış gibi konuşuyordu. Prensin oğlu bir süre sustu. Ama sonra ''Dinle El Salil'' diye tekrar bağırdı. ''Kan kardeşin Hasan burada. Korkak bir çakal gibi kaçarken onu arkanda bıraktın. O hala yaşıyor.'' Dorian kanının donduğunu hissetti. ''O yiğit bir adamdır Zeyn Eldin. Bırak da vakarıyla ölsün.'' diye bağırarak karşılık verdi. Hasan sağırların arasında yaşamaya geldiği ilk günden beri arkadaşıydı. Genç iki karısı ve en büyüğü sadece 5 yaşında olan 4 küçük oğlu vardı. Birden geçidin öbür ucunda korkunç bir feryat duyuldu. Ölüm derecesinde bir ızdırap çığlığı olarak başlayan feryat hıçkırıklı bir iniltiye dönüştü. ''Al sana arkadaşından bir armağan.'' Küçük, yumuşak ve kanlı bir cisim geçidin dönemecini aşarak kumlu toprağın üstünde yuvarlandı ve kaya setinin önünde durdu. Aynı anda Zeynel Din'in sesi duyuldu. ''Senin fazladan bir çift hayaya ihtiyacın var, El Salil kardeşim. İşte al, gideceği yerde Hasan'ın onlara ihtiyacı olmayacak.'' Sağırlar homurdanıp küfrü basarken Dorian da gözlerine yaşların dolduğunu hissediyordu. ''Allah şahidimdir, bir gün sana da aynı şeyi yapacağıma yemin ediyorum.'' Yine Zeyn'in sesi duyuldu. ''Ah kardeşim, bu sağır köpeği senin için o kadar değerliyse onu sana geri yollayacağım. Ama bunu yapmadan önce karaciğerine bakmak istiyorum.'' Bir korkunç çığlık daha duyuldu. Ardından ileri itilen Hasan kaya setine doğru sendeleyerek yuvarlandı. Çıplaktı, bacaklarının arasında da cıvık cıvık kan içinde karanlık bir delik fark ediliyordu. Ayrıca zavallının karnını deşmişlerdi. Açılan delikten boşanan kaygan ve mor bağırsaklar dizlerinin etrafında sallanıyordu. Ağzı açık olduğu halde Dorian'a doğru sendeledi. O sırada hayvansı bir ses çıkardı. Ağzı kan içindeki bir mağaraya benziyordu. Zeyneldin dilini doğramıştı. Hasan kaya setine ulaşamadan yere çöktü ve tozun içinde hafifçe çırpınmaya başladı. Dorian elinde tüfeğiyle setin üzerinden atladı. Tüfeğin ağzını Hasan'ın başının arkasına dayadı ve tetiği çekti. Zavallının kafatası çürümüş bir kavun gibi patladı. Silah sesi yankılanırken Türkler sel gibi geçitten üzerlerine boşandı. Dorian tekrar setin öbür tarafına atladı. Adamlarına ateş diye bağırdı. Ateşlenen ilk saçmalar ön saflardaki saldırganların üzerine boşaldı. Kalan aydınlık saatler boyunca çarpışma sürdü gitti. Geçit gitgide düşman ölüleriyle dolmaktaydı. Artık kaya seti kadar yüksek bir küme oluşturmuşlardı. Sis gibi barut dumanı geçidi doldurduğundan zor soluk alınıyordu. Ateş edip tüfeklerini tekrar doldururken sağırların da soluğu kesilmekteydi. Duman ve kanın metalik kokusu parçalanan bağırsaklardan fışkıran gazla karışıyor, sıcağın da etkisiyle vücutlarından boşanan tuzlu ter gözlerini yakıyordu. Türkler kendi ölülerini merdiven gibi kullanarak tam 3 kez duvarın tepesine tırmanmayı başardılar. Dorian'la sağırlar da onları tam 3 kez geri püskürttüler. Ortalık kararırken delikanlının yanında ayakta olan sadece 7 Arap kalmıştı ve hepsi de yaralıydı. İki saldırı arasında ölü ve yaralılarını develerin yattıkları yere sürüklüyorlardı. Yaralılarla ilgilenecek kimse olmadığından Dorian hala su içmeye gücü olanların yanına birer su kabı bıraktı. Lakabı kedi olan Eyüp'ün sağ omzu bir savaş baltası darbesiyle parçalanmıştı. Dorian da atar damardan fışkıran kanı durduramıyordu. Eyüp dizüstü kalkmak için çaba harcadı. ''Seni terk etme zamanım geldi El Salil'' diye fısıldadı. ''Kılıcımı benim için tut.'' Dorian bu son arzuyu geri çeviremezdi. Bir düzine çarpışmanın ardından bu arkadaşını düşmana terk edemezdi. İçi kan ağlayarak kılıcın kabzasını sağlam şekilde kumun içine sapladı. Kıvrık bıçağın ucunu da kalbe nişan almak üzere göğüs kemiğinin altına dayadı. Eyüp, "Allah senden razı olsun dostum," diye ona teşekkür ettikten sonra öne düştü. Kılıç sonuna kadar bedenine saplandı ve kana bulanmış ucu kürek kemiklerinin arasından dışarı çıktı. Dorian ayağa kalkıp tekrar duvara doğru koşarken bir başka Türk grubu geçitten uluyarak boşandı. Dorian da sağırlar onları sonunda geri püskürtseler de delikanlı adamlarından ikisini daha kaybetti. Sonunda kana bulanmış duvara yaslanarak onları bir süre daha durdurmayı ümit etmiştim diye düşündü. Babama avamirleri harekete geçirmek için daha fazla zaman kazandırmayı ümit etmiştim. Ama çok az kişi kaldık ve artık her şey bitti sayılır. Geçitte hava hızla kararmaktaydı. Türkler birazdan görülmeden duvarın dibine dek sürünebileceklerdi. Dorian yanındaki adama ''Bin Şibam'' diye fısıldadı. Boğazı susuzluktan şişmiş, sesi bağırmaktan çatallaşmıştı. ''Deve yükünden sonuncu su torbasını ve yakacak odun getir. İçeceğiz ve geceyi sonuncu ateşimizle aydınlatacağız.'' Fışkıran alevler geçidin kaya duvarlarını titrek bir ışıkla aydınlattı. Sağırlardan biri arada sırada yanar haldeki bir değneği duvarın öbür yanına fırlatıyor, Türklerin yaklaşmasına imkan verecek gölgeleri dağıtmaya çalışıyordu. Yine bir ara verilmişti. Dönemecin öbür yanında Türklerin konuştuklarını duyabiliyorlardı. Yaralılarla can çekişenlerin iniltileri korkunçtu. Ama yeni saldırı bir türlü başlamıyordu. Sağırlar duvarın dibinde toplanarak suyun son damlalarını içiyorlar ve birbirlerinin yarasını sarıyorlardı. Hepsi yaralıydı. Fakat Dorian bütün gün boyunca en yoğun çarpışmaları yaşadığı halde hafif yaralar almıştı. Sol kolunun tersinde derin bir kesik vardı. Aynı omzunda da bir kılıç yarası. Koluna bir paçavrayla askı yapan adama ''Ama kılıç kullanmak için sağ kolum hala sağlam.'' dedi. ''Sanırım burada yapabileceğimiz her şeyi yaptık. İçinizde bizden ayrılmak isteyen varsa develerden birini alıp teşekkürlerim ve dualarımla gidebilir.'' Yanındaki adam ''Burası ölmek için iyi bir yer.'' dedi. Bir diğeri de Dorian'ın önerisini geri çevirdi. Çağrılarını dinlemezsek cennetin hurileri üzülürler. Tam o sırada yükseklerden bir çakıl yuvarlanarak bir duvardan ötekine sekti ve kayadan minik kıvılcımlar çıkardı. Kayalara tırmanmışlar, tepemizdeler. Dorian ayağa fırladı. Ateşi hemen söndürün. Alevler yüksekteki düşmanın konumlarını görmesini sağlayacaktı. Ama bu uyarı için geç kalmışlardı. Etraflarındaki hava birden çağlayanı andıran bir uğultuyla doldu ve bir kaya yağmuru üzerlerine yağmaya başladı. Kayaların bazıları barut fıçısı iriliğinde, bazıları ise insan kafası kadardı. Fakat geçidin derinindeki bu öldürücü yağmurdan korunmak olanaksızdı. İlk birkaç saniye içinde 3 adam daha ezildi. Öbürleri de geçitten develere doğru koşarken vuruldular. Geçip kurtulabilen sadece Dorian oldu. İbrisam'ın yanına ulaşıp hemen yere atladı. Hut hut diyerek deveyi kalkmaya zorladı. Fakat hayvan ayağa kalkarken kaya bombardımanı birdenbire durdu ve Türkler seti açtılar. Yaralı Arapları hançerledikten sonra koşup İbrisam'ın etrafını çevirdiler. Dorian içlerinden birini mızrağıyla şişledi. Ne çare ki mızrağın sapı elinde kırılınca kırılan parçayı bir başka Türk'ün suratına fırlatıp kılıcını çekti. Onu eğerden aşağı çekmeye çalışan adamları kılıç darbeleriyle dağıtarak İbrisam'ı geçidin öbür ucuna sürdü. Hayvan iri sarı dişlerini gıcırdatarak yolunu kesmeye çalışan adamlara çifteler attı. Bir adamın elinin bütün parmaklarını koparırken ön ayağının tek darbesiyle bir diğerinin kaburgalarını ezdi. Dorian Eyre'in kaşına sağlam eliyle sarılırken İbrisam geçidin dönemeçlerini izleyerek kaçıyordu. Düşmanların vahşi bağırışları giderek uzaklaştı. Geçit tepelerin arasında bir mil ya da biraz daha fazla uzuyordu. Burası sellerin açtığı fakat zaman içinde kurumuş bir akarsu yatağıydı. Onları kovalayanlardan kurtulmaları üzerine İbrisam, kendisine İpek Rüzgarı adını kazandıran yumuşak adımlarla mesafeleri hızla yutmaya girişti.
49. ayrımın sonu. Sayfa 573.